Ayrım 3. Ölmesi Gereken Kız. David Lagercrantz. Sayfa 33. Tverskoy bulvarında yağmur boşanıyordu. Camilla ya da şimdi kendine verdiği abla Kira, şoförü ve korumalarıyla limuzinin içinde oturmuş uzun bacaklarına bakıyordu. Siyah elbisesi Dior'dan, yüksek topuklu ayakkabıları Gucci'dendi. Oppenheimer pırlanta kolyesi göğüs dekoltesinin hemen üzerinde mavi bir ışık gibi parlıyordu. Tam bir afetti, bunu kendi de biliyordu. Çoğu kez yaptığı gibi arabadan hemen çıkmamıştı, olacakları hayal ediyordu. Restorana girdiğinde erkeklerin nasıl ürpereceğini, gözlerini üzerinden ayıramayacaklarını, ağızlarının açık kalacağını. Yalnızca birkaçı tecrübeyle sabitti, cesaret edip komplimanda bulunacak, gözlerinin içine bakabilecekti. Kira her zaman herkesten daha parlak olmayı düşlerdi. Şimdi arabanın arka koltuğunda gözlerini yummuş yağmurun sesini dinliyordu. Gözlerini açtı, film kaplı camdan dışarı baktı. Görecek çok şey yoktu. Şemsiyelerin altında titreşerek bekleyen bir avuç erkek ve kadın vardı yalnızca. Arabadan kimin çıkacağıyla ilgileniyor gibi durmuyorlardı. Kira bakışlarını öfkeyle restorana çevirdi. İçerisi tıklım tıklımdı, kadeh tokuşturup çene çalıyorlardı. Küçük bir sahnede birkaç müzisyen keman ve cello çalıyordu. Ve işte aman tanrım, domuz gözleri ve yağlı göbeğiyle Kuznetsov geliyordu. Bu adam tam bir şarlatandı. Kira dışarı çıkıp suratına bir tokat yapıştırma isteğine kapıldı. Ama sükunetini, kraliçe ışıltısını korumalıydı. Son günlerde uçurumun dibini boyladığını bir an olsun açık etmemeliydi. Kız kardeşini bulamadığı için nasıl çıldırdığını. Lisbeth'in adresini bulup kimliğini deşifre ettikten sonra her şeyin kolay olacağını düşünmüştü. Oysa Lisbeth kayıplara karışmıştı. Kira'nın GRU'daki tanıdıkları, hatta Garinov bile izini bulamamıştı. Kuznetsov'un troll fabrikasına ve başka hedeflere hacker saldırıları yapılmıştı. Bunların arkasında Lisbeth mi yoksa başkaları mı var bilmiyorlardı. Kesin olan tek şey bu işin artık son bulması gerektiğiydi. Kira huzur istiyordu. Uzakta gök gürledi, bir polis arabası geçti. Kira bir ayna çıkardı, gücünü toplamak için kendi kendine gülümsedi. Bakışlarını tekrar dışarıya yöneltti. Kuznetsov olduğu yerde kıvranıyor, papyonunu gömleğini düzeltiyordu. Çok tedirgindi, hiç değilse bu iyiydi. Kira terlemesini, titremesini, şu aptal şakalarını yapamamasını istiyordu. Haydi dedi. Şoförü Sergey'in dışarı çıkıp arka kapıyı açmasını izledi. Korumaları da dışarı çıktı. Kira ağırdan aldı. Sergey şemsiyeyi açtı mı diye baktı. Sonra ayağını dışarı uzattı. Her zaman olduğu gibi bir iç geçirme, soluma, bir ah umdu. Fakat bunlar duyulmadı. Yalnızca yağmur, restorandan gelen uğultu ve yaylı çalgıların sesleri vardı. Soğuk, mesafeli bir hava takınmaya karar verdi Kira. Başını dik tutacaktı. Kuznetsov'un nasıl beklenti ve endişeyle ışıdığını, kollarını kocaman açarak nasıl kendini karşılamaya hazırlandığını izlerken bir şey hissetti. Çırılçıplak bir korku saplandı içine. Sağ tarafında anlaşılmaz bir şey oluyordu. İlerideki binaların duvarlarının önünde. Bakışlarını oraya çevirdi. Karanlık biri bir eli ceketinin içinde ona doğru koşuyordu. Korumalarını uyarmalı ya da kendini yere atmalıydı ama donup kaldı. Yapacağı en küçük hareketin hayatına mal olacağını anlamıştı. Her ne kadar onu bir şekil, bir gölge gibi görse de belki ona doğru koşanın kim olduğunu da sezmişti. Hareketleri ve adımlarındaki kararlılığa bakarak dehşet dolu bir hisse kapıldı. Nedenini kendine bile açıklayamadan kaybettiğini anladı. 4. Bölüm 15 Ağustos. Bir araya gelme fırsatları olmuş muydu hiç? Düşman olmaktan başka seçeneklere. Belki her şeye rağmen imkansız değildi. Bir zamanlar hiç değilse iki şeyi paylaşmışlardı. Babaları Alexander Zalachenko'ya duydukları nefreti ve anneleri Agneta'yı öldüreceği korkusunu. Kız kardeşler o günlerde Stockholm Lundagatan'da Ardia'ya benzer küçük bir odayı paylaşıyordu. Babaları geldiğinde alkol ve tütün kokuyordu. Annelerini yatak odasına sürükleyip tecavüz ediyor, her çığlığı, her darbeyi, her solumayı duyuyorlardı. Lisbeth ile Camilla bazen el ele tutuşuyor, birbirlerini teselli ediyorlardı. Belli başka bir teselli kaynağı olmadığındandı. Ama yine de bir dehşeti paylaşıyor, ortak bir eziyete katlanıyorlardı. Ne var ki onları birleştiren bu şey de ellerinden alınmıştı. 12 yaşına geldiklerinde kötülük tırmanışa geçmiş, yalnızca şiddetin dozu değil sıklığı da artmıştı. Zalachenko arada bir evde kalmaya başlamıştı. Agneta'ya bazen her akşam tecavüz ediyordu. Kız kardeşlerin ilişkisi de sessizce değişiyordu. İlk başta kolay sezilir bir şey değildi ama Camilla'nın gözünde bir ihtiras kıvılcımı belirmişti. Babasını kapıda karşılarken adımlarında ihanet vardı. İşte her şey o zaman belirlenmişti. Savaş ölümcül bir aşamaya gelirken değişik tarafları seçmişlerdi. Uzlaşmanın bütün imkanları yok olmuştu artık. Agneta haşat edilip mutfakta yere serildikten ve tedavisi imkansız beyin hasarına uğradıktan sonra uzlaşmaktan söz edilemezdi. Lisbeth Zalachenko'nun üzerine molotov kokteyli atmış, Mercedes'inin ön koltuğunda nasıl yandığını izlemişti. O günden sonra geçmiş her an patlamaya hazır bir bombadan başka bir şey değildi artık. Ve şimdi uzun zaman sonra Lisbeth, Tverskoy bulvarında gizlendiği kapı girintisinden çıktığında Lunda Gatan'da yaşananlar gözlerinin önünden film şeridi gibi geçti. Artık burada ve şimdi deydi. Hangi açıklıktan ateş edeceğini, sonra nereden kaçacağını görmüştü. Fakat sandığından fazlasını hatırlamıştı. Yavaş yürüyordu. Camilla yüksek topuklu ayakkabıları ve siyah elbisesiyle kırmızı alıya adım attığında Lisbeth hızını arttırdı. Hala öne doğru eğilmiş ve sessizdi. Restorandan yaylı çalgıların sesleri, kadeh çınlamaları geliyor ve durmadan yağmur yağıyordu. Caddeden bir polis arabası geçti. Lisbeth arabaya ve sıralanmış korumalara baktı. Kendisini bir daha ne zaman fark edeceklerdi? Ateş etmeden önce mi yoksa sonra mı? Bilemezdi, hiçbir garantisi yoktu. Ama şimdilik rahat olabilirdi. Karanlıktı, hava sisliydi, Camilla bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Her zamanki gibi ışıltılıydı. Tıpkı eski günlerde okuldaki oğlanların gözlerinin parladığı gibi Kuznetsov'un gözleri de parlamıştı. Camilla hayatı durdurabilirdi. Böylesi bir güçle doğmuştu. Lisbeth kız kardeşinin nasıl ilerlediğini gördü. Kuznetsov'un nasıl öne doğru eğildiğini, huzursuz bir ifadeyle hoş geldin der gibi kollarını iki yana açtığını, kapının yakınındaki davetliler birbirlerini iterek öne geçmeye, geleni görmeye çalışıyordu. Tam o anda sokakta bir ses duyuldu. Lisbeth'in beklediği bir sesti. Mam mam mam kuma. Yani orada bak. Korumalardan biri sarı saçlı, düz burunlu bir adam Lisbeth'i gördü. Artık tereddüte yer yoktu. Elini berettasına götürdü. Tıpkı babasına benzin dolu süt paketini atarken olduğu gibi bir soğukluk çöktü üzerine. Camilla'nın nasıl dehşetle donduğunu gördü. Korumalardan üçü ellerini silahlarına götürdü, gözlerini ona diktiler. Artık yıldırım gibi hızlı ve acımasız olmalıydı Lisbeth. Ama birden felç olmuş gibi donup kaldı. İlk başta nedenini anlayamadı. Çocukluğundan yeni bir gölgenin üzerine serpildiğini hissetti. Yalnızca bir fırsatı kaçırmadığını, bir dizi düşmanın karşısında savunmasız kaldığını da anladı. Kaçacak yeri yoktu. Camilla üzerine gelen kişinin tereddüt ettiğini görmedi. Yalnızca kendi çığlığını duydu. Başların bedenlerin dikildiğini, silahların çekildiğini fark etti. Yine de geç kalındığından emindi. Göğsü her an kurşunlarla delik deşik olabilirdi ama bir şey olmadı. Koşup Kuznetsov'un arkasına saklandı. Birkaç saniye yalnızca kendi ağır nefesini duydu, etrafındaki karmaşayı fark etti. Çok geçmeden yalnızca kurtulmayıp durumun kendi lehine değiştiğini de anladı. Artık hayatı tehlikede değildi. Hayatı tehlikede olan henüz yüzünü görmediği kişiydi. Başını eğmiş cep telefonuyla uğraşıyordu. Lisbeth olmalıydı. Camilla içinden yükselen öfkeyi hissetti. Kana susadığını, karşısındaki kişinin acı çekerek ölmesini şiddetle arzuladığını fark etti. Kargaşanın ortasında bir kez daha ona baktı. Hayal edemeyeceği kadar iyi bir durumdu. Kendisi korumalar ve kurşun geçirmez yeleklerle çevrilmişken, Lisbeth üzerine doğrultulmuş bir sürü namluyla kaldırımda yapayalnızdı. Harika bir durumdu, daha iyisi olamazdı. Camilla bu anı dondurmak istedi. Daha şimdiden defalarca bu ana döneceğini anladı. Lisbeth'in işi bitmişti, birazdan ezilecekti. Camilla adamlar tereddüt etmesin diye bağırdı. Ateş edin, beni öldürmek istiyor. Bir saniye sonra silahların patladığını duydu. Nasıl çatırdayıp patırdadığını bütün bedeniyle hissetti. Lisbeth'i artık göremese de etrafında koşuşan insanlar vardı. Onun kurşunlara nasıl hedef olduğunu, kaldırıma nasıl yığıldığını, kanın nasıl aktığını, nasıl öldüğünü hayal etti. Ama hayır, yanlış bir şey vardı. Kurşun sesleri değildi duydu. Daha çok neydi? Bir bomba, bir patlama. Restorandan üzerlerine dehşetli bir gürültü serpildi. Camilla Lisbeth'in aşağılanmasından, ölümünün bir saniyesini bile kaçırmak istemese de kalabalığa baktı ama ne olduğunu anlayamadı. Kemancılar çalmayı bırakmış, dehşetle kalabalığa bakıyordu. Davetlilerin çoğu ellerini kulaklarına kapatmış, hiç hareket etmeden dikiliyordu. Göğsünü tutanlar, korku dolu çığlıklar atanlar vardı. Çoğu kişi panik halinde çıkış kapısına yönelmişti. Camilla ne olduğunu, restoranın kapıları açılıp insanlar dışarı yağmura fırladığında anladı ancak. Bomba değildi, müzikti. Akılları baştan alacak kadar yükseltilmiş, ses olarak ayırt etmek imkansızlaşmıştı. Havayı titreşimlerle sarsan ses patlaması gibi bir şeydi. Camilla yaşlı kabak kafalı bir adamın bağırıp durmasına şaşırmadı. ''Bu ne, bu ne?'' En fazla 20'sinde koyu mavi elbiseli bir kadın dizlerinin üzerine çökmüş, üzerine tavan çöküyormuş gibi ellerini başına koymuştu. Hemen yanındaki Kuznetsov anlaşılmayan, gürültünün içinde kaybolan bir şeyler omurdandı. Camilla hatasını o zaman anladı, dikkati elden bırakmıştı. Öfkeden kudurarak kaldırıma baktı. Binaların duvarına kız kardeşi kaybolmuştu. Sanki yer yarılıp içine girmişti. Camilla durmadan çığlıklar atan, ne yapacağını şaşırmış insanların arasında çaresizce etrafına bakındı. Küfürler edip kükremeye hazırlanırken omzuna aldığı ağır bir darbeyle yıkıldı. Dirseğini ve başını kaldırıma çarptı. Alnı acıyla zonklar, dudağı kanar ve etrafında ayaklar koşuşurken kulağının dibinde tanıdık iliklerini donduran bir ses duydu. ''İntikam geliyor kardeş, intikam geliyor.'' Hemen tepki veremeyecek kadar sersemlemişti. Başını kaldırıp etrafına baktığında Lisbeth'ten eser yoktu. Yalnızca restorandan fırlayan insanların yarattığı kargaşa vardı. Bir kez daha bağırdı. ''Öldürün onu!'' Buna artık kendi de inanmıyordu. Vladimir Kuznetsov Kira'nın yere devrildiğini fark etmedi. Etrafındaki çılgınlığın da farkında değildi sanki. O felaket gürültünün ortasında kulağına takılan, o kıyametin arasından parçalanarak yükselen birkaç sözcük, her şeyden çok daha fazla dehşete düşürmüştü ona, inanamıyordu. Başını iki yana sallayarak omurdandı. ''Hayır, hayır!'' Korkunç bir hayalden kurtulmak ister gibiydi. Huzursuz ruhunun oyunu olmalıydı bu. Ama değildi. Gerçekten o şarkıydı. Karabasanlarının şarkısı, yerin dibine gömülmek, ölmek istedi. Şarkının nakaratları bir bombadan yayılan basınç dalgası gibi üzerine atılırken ''Olamaz, olamaz!'' diye söylendi. ''Killing the world with lies, giving the leaders the power to paralyze, feeding the murders with hate, amputate, devastate, congratulate, but never, never apologize.'' Dipnot İngilizce. ''Dünya yalanlardan ölüyor. Liderlere verdiğimiz güç her şeyi felç ediyor. Katiller nefretle besleniyor. Kangreni kes, yakıp yık, kutla ama asla, asla af dileme.'' Çevirinin notu. Dünyada hiçbir şey bu kadar korkutamazdı. Büyük umutlar beslediği balonun felaketle sonuçlanması, kulak zarları dilinen öfkeli oligark ve muktedirlerin gadrine uğrayacak olması bu şarkının yanında bir hiçti. Düşündüğü tek şey bu şarkıydı. Bu çok anlaşılır bir şeydi. Bu şarkının şimdi burada çalınması birilerinin en korkunç sırrını açığa çıkardığını gösterirdi. Bütün dünyaya rezil olabilirdi. Göğsü dehşetle sıkıştı, nefes almakta zorlandı. Yine de adamları nihayet gürültüyü susturduklarında yüz ifadesini düzeltebildi. Hatta rahat nefes almış havaları takındı. ''Affedersiniz bayanlar, baylar'' diye başladı. ''Şu teknik konularda hiçbir şeye güvenilmiyor. Binlerce kez özür dilerim. Eğlenmeye devam edelim. İçkide cimrilik yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Tabii başka güzelliklerde de.'' Güzellikleriyle durumu kurtarabileceklerini umdu. Hafif giysili eskort kızları aradı bakışları. Duvara yaslanmış, korkuyla titreyen genç bir kızdan başkasını göremedi. Kuznetsov sözünü tamamlayamadı. Sesi inandırıcılığını yitirmiş. İnsanlar bunu fark etmişti. Dağıldığını görmüşlerdi. Müzisyenler çalımla önünden geçerken davetlilerin çoğu evlerine gitmekten başka bir şey düşünmüyordu. Aslında Kuznetsov bu duruma seviniyordu. Düşünceleri ve korkusuyla yalnız kalmak istiyordu. Kremlin'deki ilişkilerine, avukatlarına telefon açacaktı. Hiç değilse adının batıdaki gazetelerde savaş suçlusu olarak geçmeyeceğini söyler, teselli ederlerdi. Vladimir Kuznetsov'un kudretli koruyucuları vardı. Ağır vicdan azapları çekmeden korkunç suçları işlemeyi başarmış önemli bir adamdı. Ama bunu kaldırabilecek güçte değildi. Özel balosunda Killing the World with Lies çalınamazdı. Bu gibi durumlarda başa eski kendine dönüyordu. Değersiz bir serseriye bir gün Tanrı'nın lütfu bir tesadüfle bir Türk hamamında Duma'dan iki milletvekiliyle karşılaşmış, birkaç haydut öyküsü anlatmış, ikinci dereceden bir sahtekara dönüyordu. Kuznetsov'un başka yeteneği yoktu. Ne eğitimi ne de özel bir becerisi vardı ama müthiş öyküler anlatırdı. Bu da yetiyordu. Uzun yıllar önce bir öğle sonrası bir hamamda içip palavralar atmıştı. O günden sonra hatırlı dostlar edinmiş, bugün yükseldiği yere gelmek için çok çalışmıştı. Yüzlerce çalışanı vardı. Çoğu kendinden çok çok daha zekiydi. Matematikçiler, psikologlar, FSB ve GURU'dan danışmanlar. Dipnot, FSB, Rusya Federal Güvenlik Servisi isimli istihbarat teşkilatı. Hackerlar, mühendisler ve bilgisayar strateji, yapay zeka ve robot uzmanları. Zengindi, kudretliydi. En önemlisi dışarıdan hiç kimse enformasyon şirketleri ve yalanlarla arasında bağ kuramamıştı. Sorumlusu olduğu şeyleri ve ortaklığını başarıyla gizlemişti. Daha sonra borsanın çökmesinde parmağı olduğunu gizlediği için değil, tam tersine bunu şapkasında tüy gibi görüyordu, Çeçenistan'daki görevini gizlediği için talih yıldızına şükredecekti. Çeçenistan'da yaşananlar basında çarşaf çarşaf yazılmış, gösterilere ve BM'de infiali yol açmış, en vahime hemen liste başı olan özel bir hard rock parçası yapılmıştı. Her lanet olası gösteride bu şarkıyı duyuyor, her seferinde ismi açığa çıkacak diye ödü kopuyordu. Birkaç hafta önce bu özel baloyu planlarken hayatı normal seyrine girmişti. Kahkahaları geri gelmiş, espriler yapmaya, uydurma öyküler anlatmaya başlamıştı. Ve bu akşam hatırlı misafirler birbirini izlemiş, gevşeyip kendinden geçerken birdenbire o şarkı beyninde patlamıştı. İblisin dölleri. Ne diyorsunuz siz? Yaşlı, şık, şapkalı ve bastonlu bir adam kim olduğunu çıkartamamıştı, ona kınayarak bakıyordu. İçinden siktirip gitmesini söylemek geçse de Kuznetsov yaşlı adamın kendisinden daha etkili biri olabileceğini düşünerek nazik bir ifadeyle cevap verdi. Bağışlayın, çok öfkelendim. Bilgi teknolojileri güvenliğini garantiye almalıydınız. Bundan başka ne yaptım ki diye düşündü Kuznetsov. Onunla bir ilgisi yok dedi. Peki neyle ilgisi var? Yani elektrikle ilgili bir şey. Elektrik? Ne diyordu? Kafayı mı yemişti? Hatlar kısa devre yapmış ve kendiliğinden Killing the World with Lies mi çalmaya başlamıştı? Utandı, bakışlarını başka yöne çevirdi. Acınası bir ifadeyle taksilere binip uzaklaşan davetlilere el salladı. Restoran boşaldı, bakışlarıyla Felix'i aradı. Genç baş teknisyenini. O sümüklü böcek neredeydi? Nerede olduğunu nihayet gördü. Sahnenin yanında durmuş, telefonla konuşuyordu. Keçi sakalı ve üzerinde saman çuvalı gibi duran kostümüyle gülünç görünüyordu. Endişeli bir hali vardı. Zaten endişelense iyi olurdu. Bu dangalak hiç aksilik olmayacak diye söz vermiş ama gökyüzü üzerlerine çökmüştü. Kuznetsov öfkeyle salladı. Felix bekle der gibi bir hareket yaptı. Kuznetsov'un içinden adamın çenesine bir yumruk atıp başını duvarlara vurmak geçti. Ama Felix sallanarak yanına geldiğinde başka türlü davrandı. Çaresiz vaziyetteydi. ''Hangi şarkıyı çaldıklarını duydun mu?''
''Duydum'' dedi Felix.
''Yani dışarıdan birileri biliyor.''
''Öyle görünüyor.''
''Peki ne olacak?''
''Bilmiyorum.''
''Yakında bir şantaj mektubu alır mıyız dersin?'' Felix sustu, dudaklarını ısırdı. Kuznetsov boş gözlerle caddeye baktı.
Sanırım daha kötüsüne hazırlanmalıyız dedi Felix.
Öyle deme dedi Kuznetsov, içinden öyle deme.
Ne için?
Sesi titriyordu. Biraz önce Bogdanov aradı.
Bogdanov?
Kira'nın adamı. Kira diye düşündü Kuznetsov. Tatlı, uğursuz Kira. Arkasından olanları hatırladı. Her şey onunla başlamıştı. Yüzü dehşetle çarpılmıştı. Ateş edin, öldürün diye bağırmıştı. Gözleri uzakta belirsiz birine dikilmiş gibiydi. Bütün bunları o dehşetli gürültü izlemişti.
Bogdanov ne dedi?
Bizi kimin eklediğini söyledi.
Elektrik diye düşündü Kuznetsov. Ne alt etmeyi elektrik demişti.
Yani biri bizi eklemiş öyle mi?
Öyle görünüyor.
Ama bu imkansız. Kafasına sıçtım. İmkansız bu.
Öyle ama bu kişi.
Ne var o kişide?
İnanılmaz yetenekli bir kadın.
Kadın?
Evet kadın.
Anladığım kadarıyla da para peşinde değil.
Neyin peşinde peki?
İntikam dedi Felix. Kuznetsov'un bütün bedeni titredi. Felix'in çenesine bir yumruk attı, sonra gidip kendini şampanya ve vodka'ya vurdu.
Lisbeth otel odasına girdiğinde sakin görünüyordu. Acelesi yok gibiydi. Bir kadeh viski doldurdu, bir dikişte içti. Sehpanın üzerindeki kaseden bir avuç kuru yemiş aldı. Eşyalarını toplamaya başladı. Davranışlarında ne öfke ne de tedirginlik vardı. Ancak çantayı kapatıp ayağa kalktığında bütün bedeni gerilmişti. Kıracak bir şeyler arandı. Bir vazo, bir tablo ya da avize. Banyoya girdi, gözlerini aynaya dikti. Yüzünün her çizgisini inceler gibiydi ama hiçbir şey görmüyordu. Aklı Tverskoy bulvarındaydı. Silaha giden elini düşündü, sonra geri çekilen elini. Çok kolay olacağını düşündüren şeyi hatırladı ve zorlaştıran şeyi. Ve bütün bir yaz ne yapacağını bilemediğini ilk defa şimdi anladı. O, evet o neydi? Bütünüyle yitik biriydi muhtemelen. Cep telefonunu çıkarıp Camilla'nın adresini öğrenmesi moralini düzeltmedi. Google Earth'te uydu görüntülerine baktı. Terasları, bahçeleri, havuzları ve heykelleriyle geniş bir alana yayılan kocaman taş bir evdi. Bütün bunların babasının ve Mercedes'inin yandığı gibi yandığını hayal etmesi işe yaramadı. Kısa bir süre önce kusursuz görünen planı karman çorman olmuştu. Şimdi ve çok uzun zaman önce yaşadığı tereddütü düşündü. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu, hareket kabiliyetini felç ettiğini anladı. Bir şeyler mırıldandı, biraz daha içki içti. Otelin ücretini internetten ödedi, çantasını alıp dışarı çıktı. Birkaç sokak ötede silahını bir lağım çukuruna attı. Bir taksi çevirdi, ertesi sabah Kopenhag'a giden uçakta sahte pasaportla yer ayırttı. Sheremetyevo Havaalanı'nın hemen yanındaki Sheraton Oteli'ne gitti. Vakit geçirirken Mikhail'in mesaj gönderdiğini fark etti. Endişeli olduğunu yazıyordu. Lisbeth'in aklına Fiskargatan'daki sahne geldi. Mikhail'in bilgisayarını hacklemeye karar verdi. Nedenini bilemiyordu. Belki beynini kemirip duran düşüncelerden uzaklaşmak içindi. Masanın başına oturdu. Mikhail'in önem verdiği anlaşılan şifreli dokümanlara baktı bir süre. Bunları okumasını istediği belliydi. Dosyaları Lisbeth için açmış, yalnızca onun anlayabileceği ipuçları ve anahtarlar vermişti. Mikhail'in sunucusunda bir süre ileri geri dolaştıktan sonra borsanın çöküşü ve troll fabrikalarıyla ilgili makaleyi okumaya daldı. Mikhail biraz mesafe kat etmişti ama kendisinin kat ettiği kadar değildi. Makaleyi iki kez okuduktan sonra altına döküman ve e-posta linki ekledi. O kadar yorgundu ki Kuznetsov'un ismini yanlış yazdığını fark etmedi. Mikhail'in yazım tarzından da epey uzaktı. Bağlantıyı kesti, ayakkabılarını ve elbisesini çıkarmadan kendini yatağa attı. Düşünde babasının bir ateş denizinin içinde durduğunu gördü. Lisbeth'e gücünün zayıfladığını, Camilla'ya karşı hiçbir şansının olmadığını söylüyordu. 3. ayrımın sonu. Sayfa 47.